Ayrım 19.
Ve ticaretlerini hudut galeleriyle sınırlı bıraktı. Tatarlarla rekabeti önleyici bu gelişmeler, Müslüman Türkistan halkının kafirlerle alışverişten kaçınmalarının da yardımıyla Tatarları Orta Asya ticaretinin tek hakim haline getirdi. Bu ticaret Tatarları gittikçe zenginleştirdi. Tatarlar Orta Asya'nın ve Sibirya'nın hayvan ürünlerini, kürklerini, pamuğunu, halısını ve kuru yemişini Rusya'ya, Rusya'nın metal eşyalarını, şekerini ve gaz yağını da Orta Asya'ya taşıyorlardı. Ticaret hacminin zamanla artması ve değişim değerindeki eşitsizlik bazı Tatar firmalarına aşırı kazançlar sağladı. Hüseyinov, Yanisev, Valiyev, Selimyanov ve Kerimov firmaları Orta Asya ve Sibirya'ya olduğu kadar Volga, Urallar ve Uzak Doğu Rusya'sına da hakim olmuşlardı. 19. yüzyıldaki gelişmeler Tatarların ticaret kadar sanayi alanındaki başarılarını da kanıtlar. 1812'de Kazan'daki 10 büyük sanayi tesisinden 9'u Tatarlarındı. Bütün sanayinin 1/3'ü ise aşağıda anılan ailelere aitti. Akçura, Agişev, Apaneyev, Burnabayev, Yunusov ve Rahmetullin aileleri dokuma, deri ve sabun sanayinde bütün Rusya'da önde geliyorlardı. Kazan ise fabrika sayısı bakımından Moskova, St. Petersburg, Tula, Kiev, Riga, Harkov, Saratov ve Odessa'dan sonra bütün Rusya'nın en büyük sanayi merkezlerinden biriydi. Azeri ve Tatar burjuvasinin bu gelişmişliği ve Rus etkisi gerek Azerbaycan'da ve gerekse Volga Tatarları arasında eğitim ve edebiyat alanlarında gelişmeyi destekledi. Bu noktada Azerbaycan'da Mirza Fethu Ali Ahundzade, Kırımlı İsmail Gaspıralı ve Kazan'da Şahabettin Mercani, Kayyum Nasiri gibi isimler öncülük yapmışlardır. Azerbaycan'da Ahundzade'den önce ilk modernleşme çabaları 1839'da Mirza Muhammed Ali Kasımoğlu Kazembek, 1802-1870'in yazdığı Azeri Grameri kitabı ve Abbas Kuli Aga Baki Kandı, 1794-1848'in yazdığı Azerbaycan tarihi Gülistan-ı İrem ve Derbent tarihi Derbentname ile başladı. Baki Kanlı ve Ahundzade Çar'ın hizmetinde çevirmen olarak çalışmaktaydılar. 19. yüzyılda bütün İslam dünyasını saran İslami modernleşmenin ve Rusya kanalıyla Batı düşüncesinin etkisi altına kalan Rus-Azerbaycan'ı yüzyılın ikinci yarısında parlak bir modernleşmeci kişilik yarattı. Mirza Fethi Ali Ahundzade modern tiyatroyu ülkesine sokmuş, satirik eserler ve hikayeler yazarak modern edebiyat ve tiyatro hayatını kurmasının yanında Türk dilleri için ortak bir harf sistemi oluşturmak için çalışmıştır. Bu anlamda Latin harflerine geçişi savunan ilk kişidir. İlk etapta Arap harflerinin ıslahı için İstanbul'a gelip görüşmeler yapmış fakat başarılı olamamıştır. Aslan Çekili bir tüccarın oğlu olan Feth Ali eğitimini din alanında görmüş ve Cemalettin Afgani ile Hindistanlı Malkum Han'ın etkisi altında kalmıştı. Bunun yanında hayatının önemli bölümünü geçirdiği Tiflis'te Trans-Kafkas valisinin hizmetinde Doğu dilleri çevirmeni olarak çalışmıştır. Komedilerinin de bu sıralarda yazılmış ve Tiflis'te sahnelemiştir. 1857'den sonra alfabe sorunu ile ilgilenmeye başlamıştı. Ahundzade'nin ardından Azerbaycan'da bu çalışmalar Hasan Bey Zerdabi, Mehmet Aha Şahtahtılı, Ünsüzade, Feridun Bey Köçerli gibi yazarlarca sürdürüldü. Alfabe sorunu konusunda Ahundzade'nin temel kaygısı halkla iletişimi bütün olarak sağlamak ve böylece yeniliklerin bu kanaldan kolayca yığınlara ulaşmasına yardımcı olmaktı. Eski yaşam tarzının yerini yenisini koymaya çalışan Ahundzade gibi modernleşmeciler yeni yaşam tarzını tanıtmak ve benimsetmek için her şeyden önce halka inmek, halka yeni telakkiler aşılamak gerektiğini kavramışlardır. Bunun ilk evresi klasik edebiyattan ayrılmak, halkçı edebiyat akımını başlatmak oldu. Osmanlı Devleti'nde de kendisini milli edebiyat şeklinde gösteren bu halkçı yönelim, 19. yüzyılda feodal yaşama biçimlerinin derece derece azalmasına ve süratle gelişen kent ticaret hayatının beraberinde getirdiği yeni entelektüel ortamın gelişmesine bağlı olarak Ahundzade öncülüğünde geleneksel hayata saldırıyordu. Ahuntzade'nin halefi 1857'de Bakü'de İkinci gazetesini yayımlayan ve böylece Azerbaycan'da ulusal basının kurucusu olan Hasan Bey Zerdabi, Ahuntzade'nin fikirlerini savundu ve yaymaya çalıştı. 1860'tan sonra Azerbaycan'da canlanan Türk dili ilgisi Ekinçi'nin çabalarıyla büyük destek buldu. Ekinçi 2 yıl çıktı ve bu süre içinde İran karşıtı bir politika güderek Şii taassubuna hücum etti. Karşısına aldığı grup ise yerel aristokrasi ile din adamları oldu. Zerdabi Moskova Üniversitesi'nde biyoloji ve matematik tahsil etmişti. Bu yüzden Moskova Üniversitesi yıllarından kalma bir narodnizmle öncelikle köylülere yönelik yayınını hedeflemişti. Ayrıca laik eğiliminin bir göstergesi olarak Azeri tüccarlarından Hacı Zeynel Abidin Tagiyev'in mali teşvikiyle 1901'de ilk Türk kız gimnazyumunu açtı. Halkçı edebiyatın diğer bir temsilcisi olan Hacı Seyit Azim Şirvani radikal bir modernleşmeciydi. Geleneksel hayatla devamlı mücadele etmiş ve bu yüzden öldürülmüştü. Şirvani eğitimini Afgani ve Abduh'un görüşleri etkisindeki Kahire'de Cami-ül Eser'de tamamlamış ve Şirvan'da bir usulü cedid okulu açarak yazdığı ders kitabını yardımıyla Türkçe eğitim yaptırmıştır. Sonuçta Azerbaycanca halkçı edebiyat 1905 yılında Celil Mehmet Kuluzade tarafından kurulan Molla Nasreddin dergisiyle kurumlaştı. Bu dergi doğrudan yerleşik dini değerlere karşı cephe almış ve Ahuntzade ile Ekinçi gazetesinin anti-İran ve anti-Şii geleneğini sürdürmüştür. Bu nedenle Bakü ruhanileri tarafından aleyhinde kampanya başlatılmıştı. Bu dergi Sabir, Ali Nazmi gibi reformist şairlerin yetişmesine zemin teşkil etmiştir. 20. yüzyılın başında Azerbaycan'da liberalizm ve milliyetçilik konularında etkili olmuş diğer bir önemli kişi de Hüseyinzade Ali'dir. Bakü ve Petersburg'da eğitim gören Hüseyinzade 1889'da Türkiye'ye gelmiş, söz edildiği gibi İttihat ve Terakki'nin kuruluşuna katılmış ve Türkiye'nin siyasi hayatında etkin bir rol oynamıştır. 1905'te Rusya'da liberal devrim vuku bulunca yeniden Bakü'ye dönmüş ve liberal milliyetçi füyüzatı çıkarmaya başlamıştır. Rus Azerbaycan'ındaki bu gelişmeler ve canlı siyasi ve düşünsel hayat İran Azerbaycan'ını da yakından ilgilendirmiş ve etkilemiştir. İran modernleşmesinin başlıca isimlerinden Hasan Takizade, Tebriz'i modern düşüncenin ve reform hareketlerinin birinci derecede bir merkezi olarak gösterir. Azerbaycan, modern uygarlığın önderlerinin yetiştiği yer olmuştur. Modern uygarlık ise Azerbaycan'a iki kaynaktan girmişti. Türkçenin Azerileri hem İstanbul ve diğer Osmanlı vilayetlerindeki hem de Rusya'da Maverai Kafkas ve bir derecede Astrahan ve Aşgabat bölgelerindeki entelektüellerle kısmen anlaşabilir kılması, Azerileri diğer İranlılara göre dış dünyaya açılmak bakımından daha avantajlı hale getirmiştir. Bu iletişim olanağı ve İstanbul, Suriye ve Mısır'da yerleşmiş birçok Azeri'nin yaptıkları yayınlar, modern düşünceyi Cemalettin Afgani öğretisi çerçevesinde Azerbaycan'da geçerli hale getirmiştir. Tebriz'deki entelektüel çevreye ulaşan Jön Türk Fikirleri ve Şura-i Ümmet gibi dergiler anayasacı ve modernleşmeci eğilimlere yön vermiştir. Bunun gibi iletişim olanaklarında artış, Bakü'yü Kafkasya ve Azerbaycan Müslümanlarının gerçek bir merkezi haline getirmiş, dolayısıyla Bakü kaynaklı her türlü fikir ve siyasi hareket buradan dağılan yayınlar ve buralarda yetişen aydınlar yoluyla İran Azerbaycan'ına ulaşmış ve Azerileri etkilemiştir. Ayrımsız bütün Rusya Müslüman entelektüelleri arasında fikirleriyle etkili olmuş çok önemli bir kişi de bir Kırım Tatarı olan İsmail Gaspıralı'dır. Gaspıralı, Kayyum-un Nasiri, Abdülnasıl Kursavi ve Şahabettin Mercani gibi dinde ve eğitimde reformu savunan Tatar din adamlarının izinden gitmiş ve büyük ölçüde başarılı olmuştur. Gerçekten de İslam'da reformun gerekliliğini savunan bu din adamları, kendilerinden sonraki kuşağın yaslandığı modernleşmeci ve milliyetçi zeminin kurucularıdır. Bu reformist din adamlarının ikinci esas fikri, dinsel reformla kültürel modernleşme hareketlerinin birbirleriyle paralel yürütülmesi gerekliliğiydi. Kazan Tatarları açısından Ruslaşma tehdidinin çok yakında bulunması ve o kanalda giren Batı düşüncesi Tatarlarda ulusal bilincin uyanışında en önemli etkenler olmuştur. Diğer Asyalılara göre gelişmiş bir burjuvaziye sahip olan Tatarlar, gelişen bu sınıfın öncülüğünde reformculukla tanıştılar. Tatar burjuvazisi 1860'lara kadar rakipsiz olduğu Orta Asya ve Sibirya pazarlarında bu yılları izleyen dönemde Rus rekabetiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu rakiple baş edebilmek, Tatarlarla Rusların arasını açan kültürel ve entelektüel gecikmenin kapatılmasına bağlıydı. Bu da Tatar modernleşmecilerine göre yüzü kesinlikle batıya çevirmekle mümkündü. Bu reformcu atılımda engelleyici olan İslam dini değil, fakat 19. yüzyılın ortalarına kadar bütün Orta ve Kuzey Asya'da ve Doğu Avrupa'daki Müslümanlar arasında egemen olan Buhara eğitim ve kültür modelinin tutuculuğuydu. Gaspuralı'ya gelene kadar münferit sayılan modernist eğilim ve gelişen koşullar Volga Tatarları açısından önemli bir birikim sağlamıştır. Özellikle Tatar burjuvazisinin desteğiyle Volga yöresinde kültür hayatı gelişmişti. 1802'den itibaren Tatarca kitaplar basılmaya başlamıştı. Yalnızca 1853-59 yılları arasında Kazan Üniversitesi Tatarca olarak 326.700 adet çeşitli kitap ve Kur'an basmıştır. Bu sayı ileriki yıllarda daha da arttı. Okulların sayısı da hızla yükselmiştir. 1844'te Kazan'da 4 medrese, İslam Teoloji Semineri ve 1860'da Orta Volga yöresi ile Güney Urallarda 1859 adet Mollalar idaresinde bulunan okul vardı. Bu okullardan sadece Kazan ilinde 408 adet bulunmaktaydı. Eğitim alanındaki bu göreli ilerilik Orta Asya ile Rusya arasındaki ticari ilişkide aracılık yapan Tatar tüccarlarının sağladıkları coğrafi hareketlilik 1830'dan sonra Ortodoksluk ve milliyetçilik politikasının Ruslar tarafından şiddetle uygulanması ve demir yolları ile deniz ulaşımının gelişmesiyle birlikte Müslüman halklar arasında ilişkilerin artması, Tatar uyanışının ve milliyetçiliğinin oluşumunu destekleyen faktörlerdi. Tatarların kültürel donanımına katkıda bulunan bir diğer eğitim kurumu, sömürgeci amaçlarla kurulmalarına rağmen İlminski'nin laik Rus-Tatar okulları olmuştur. 1860'da başlayan bu okullar Volga yöresinde hızla yayılmışlardır. Bu okullar Müslüman din adamlarının otoritesinin budanmasına yardımcı olduğundan bu kesimlerden büyük tepkiler almıştır. Tatar reformizinin dikkati çeken özelliği onun yüzyıllardır Hristiyan kültürüyle yakın teması ve hatta tehdidi altında bulunan bir toplumda ortaya çıkmasıdır. Tatarlar hem Rus kültürünün ötesine geçerek Batı kültürüyle ilişki kurmak hem de bu yolla Rus kültürünün ezici etkisine karşı durmak amacındaydılar. Buhara ekolünün entelektüel etkisini taşımayan ve doğrudan Rus akademik geleneği içinde Batı düşüncesiyle temas eden Halfin, Nasiri gibi Tatarlardan başka reformcu etki Buhara yoluyla da geldi. İktisadi ve toplumsal bakımdan diğer Tatarlardan hiçbir farkı bulunmayan fakat geleneğe uyarak Buhara'da din eğitimi gören Mercani, Kursavi gibi din adamları bu yanlarını bilimsel çalışmalarla zenginleştirmişler, Tatar geçmişini yeniden yaratmışlar ve açıkça Afgani tarzı bir reformizmin ilk temsilcileri olmuşlardır. Bu reformcu akım öncelikle içtihadın münkariz olmadığı iddiasıyla ortaya çıkmış, bu amaçla Kursavi ve Mercani gibi Tatarlar ve Arif Seyrani gibi Başkırt Mollaları, Ortodoks İslam'ın Orta Asya'daki merkezi olan ve kendilerinin de feyz aldıkları Buhara din çevresini eleştirmeye başlamışlardı. Kırım ve Kazan yoluyla İstanbul ve Mısır'ın düşünsel etkisine açık kalan Orta Asya ve Buhara, Ortodoks düşüncesi 1888'den sonra Kızılsu-Semerkant demiryolunun tamamlanmasıyla İstanbul etkisini Kafkasya, özellikle Azerbaycan kanalıyla da almaya başladı. Böylece İslami reformizme ve Batı'nın fikir etkisine direnen Orta Asya, 19. yüzyılın sonlarında bu etkiden kaçınamayacak hale gelmiş oldu. Kazan'da Rus etkisinde modernleşmenin ilk temsilcisi olan Halfin gibi Buhara kaynaklı modernleşmenin ilk önemli düşünürü de Abdülnasır Kursavi 1783-1814 idi. Kursavi Buhara'da skolastik İslam anlayışını değiştirmeye çalışmış ama bu radikal fikirleri nedeniyle Buhara ulemasının, işahların ve emirinin düşmanlığını üzerine çekmiş, hatta canını zor kurtarmıştı. Bunun üzerine Volga yöresine döndü ve kendi medresesini açarak düşündüğü programı burada uyguladı. Kösteklenmiş bu çabayı geliştiren ve Volga Tatarlarına bir tarih kazandıran yine Buhara'da yetişmiş bir din adamı Şahabettin Mercani 1815-1889 oldu. Kazan'da geçen ilk gençlikten sonra Mercani de Buhara'nın yolunu tutmuştu. Buhara medreselerinde geçen 5 yıllık bir tahsil yaşamından sonra Kursavi'nin yapmak istediklerini kavramış olarak Semerkant'a gitti. 1849'da Buhara ve Semerkant kitaplıklarından topladığı zengin tarih malzemesiyle Kazan'a dönen Mercani, Kursavi'nin zeminini hazırlamış olduğu yenileşme hareketini kaldığı yerden sürdürdü. Özellikle yazdığı tarih kitaplarıyla Volga Tatarlarının tarihine ve kökenine ışık tutmuştur. Mercani'nin tarihçiliği kadar Kazan kültür hayatını etkileyen diğer önemli özelliği Kazan reformculuğundaki Buhara karşıtı dinamizmdir. Programını Kursavi'den esinlenerek içtihatın herkes için serbestliği, geleneksel dini otoriteye teslimiyetin bırakılması, skolastik felsefe kitaplarının terk edilmesi, Kur'an, hadis ve İslam tarihinin Müslüman okullarında okutulması, Rus dilinin ve biliminin eğitimi için Müslümanlara izin verilmesi ve din pratiği bakımından asr-ı saadete geri dönülmesi şeklinde belirlenmişti. Mercani, Kur'an'ın ve hadislerin anlaşılması ve yorumunun bir ihtisas sorunu olmadığını, herkes tarafından onlara ulaşmanın mümkün olduğunu, bunun için de eski usulün terk edilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. O, bu fikirlerini uygulama sahasına çıkarabildi. Kazanlı tüccar İbrahim Yunusof'un desteğini alarak yeni bir okul kurulmasına çalıştı. Kazan ve Petersburg'daki Rus entelijansiya ile yakın ilişkiler kurdu. Ve 1876'da Tatarlara öğretmen yetiştirmek için kurulan okula öğretmen oldu. Mercani birçok tutucu gelenekçi için tekfir, kafirlikle suçlanma sayılan bu girişimleriyle yetiştirdiği birçok öğrencisi eliyle yenileşme sorununu Tatar toplumunun kılcal damarlarına şırınga etmeyi başardı. Mercani'nin Rus diline ve Hristiyan kültürüne karşı ön yargıları ortadan kaldıran fikirleri Feyz Henoflar, Abdülkayyum Nasiri gibi öğrencilerinin eserlerinde ifadesini buldu. En az Mercani kadar önemli katkıları olan daha genç kuşağın bir diğer Tatar aydını Abdülkayyum Nasiri'dir. Muharrem Fevzi Togay'ın ifadesiyle Şimal Türklerinin milli tarihini Şahabettin Mercani yazarak milletine mazisini öğretmiş ve Kayyum Nasiri de Kavaidini yazarak dilini rapt ve zapt altına almıştır. Togay bu bakımdan onu Şinasi ile karşılaştırır. Nasiri akademik anlamda bir dilcidir. Nasiri'nin radikal çıkışına kadar Tatarlar arasında edebi dil Çağatayca idi. Eskimiş eğitim sistemi ve edebiyat özellikle şiir, İran ve Arap doğusunu taklitle yetiniyordu. Ne halk ne de aydınlar bir Tatar ulusuna ait olma bilincine sahiptiler. Nasiri, Mercani'nin yüzyıllardır etkisini sürdüren Arap-Fars kültürünün reddedilmesi ve eski Türk-Tatar mirasına sahip çıkılarak ulusal kültürün canlandırılması konusunda hazırladığı elverişli zeminden yararlanmıştır. Eğitim için Buhara'ya gitmeyerek tıpkı Halfin gibi Kazan medresesine gitmiş ve burada kendisini bir poliglot olarak yetiştirmiş olan Nasiri, medreseden sonra alışılmadık biçimde bir Rus misyoner okulunda Tatarca öğretmeni oldu. Bir misyoner okulunda çalışması zaten tekfir edilen Nasiri'yi cemaatinden iyice soyutladı. 1860'larda Kazan Üniversitesi'ne serbest öğrenci olarak devam etmeye başlamıştı. Üniversitenin hocaları Rusya'nın önde gelen liberal aydınlarıydı. 1871'de Rus okulundaki görevinden ayrılan Nasiri, Tatar çocukları için bir model okul açtı. 5 yıl yürüttü ve Radloff'la ihtilafa düşerek kapatmak zorunda kaldığı bu okul için çeşitli alanlarda ders kitapları yazmıştır. Bu niteliği onun bir aydınlanmacı, ansiklopedist olduğu yargısını güçlendirmektedir. Nasiri'nin bu özelliği sayesinde orta tabaka Tatar, gününün bilim ve teknolojisinden haberli hale gelebilmiştir. Nasiri aynı zamanda Pan-Türkizm'e karşı kayıtsızdır ve Tatar milliyetçisi olarak görünür. Ruslara yakınlaşmanın Avrupa kültürüne yakınlaşmayı sağlayacağını söyleyerek açıkça Ruslara sempati duyar. Nasiri, Tatarca'yı ayrı bir edebi dil olarak yükseltmeyi amaçlayarak öncelikle onu Çağatayca'nın ve Osmanlıca'nın etkisinden kurtarmaya çalışmıştır. Nasiri'nin bir diğer önemli yanı Rusya Müslümanları arasında Gaspıralı'dan önce ilk olarak süreli yayın, gazete, dergi, yıllık çıkarmaya girişmiş olmasıdır. Nasiri önce gazete çıkarmaya teşebbüs etmiş fakat Rus makamları izin vermediği için bunu başaramamıştır. Daha sonra Kazan Kalendarı adıyla 1871'den 1897'ye kadar devam eden bir yıllık çıkarmıştır. Rusya Müslümanlarının ilk süreli yayını budur. İsmail Gaspıralı bu öncü modernistlerin münferit çabalarını sistemli hale getirerek kütlelere mal etmesi ve kültür milliyetçiliğinin temellerini atması bakımından önem taşır. Onun çabaları ve entelektüel etkinlikleri sadece Rusya ile sınırlı kalmamış, Mısır'ı ve Osmanlı Devleti'ni de içine almıştır. İsmail Gaspıralı Kırımlı bir Tatar'dır. Bahçesaray ve Moskova'da eğitim gördükten sonra 1870 Girit ayaklanmasına karşı Osmanlı ordusunda görev almak arzusuyla İstanbul'a gitmiş fakat arzusuna ulaşamadan Paris'e geçmiş ve böylece gerek Türkiye'deki modernleşmeci akımları gerekse Batı düşüncesini yakından tanıyarak ülkesine dönmüştür. Gaspıralı genç yaşında Rus düşüncesinin etkisi altında kalmıştı. Ünlü Rus liberallerini eğitimi sırasında tanıdı. Bu meyanda İstanbul'da Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa gibi temsilcileri yoluyla modernist Yeni Osmanlı hareketinden etkilendi. İstanbul yıllarında etkisine açık kaldığı bir diğer ideolojik kaynak Cemalettin Afgani'nin düşünceleri olmuştur. Gaspıralı kendisinden önceki öncülerin başlattığı fakat münferit kalan eğitim reformunu kütlesel ve yaygın hale getirmesiyle önem taşır. İlkin 1884'te Bahçesaray'da Usulü Saftiye Mektebi adıyla başlayan ve eğitim programında ağırlıklı biçimde laik derslerin yer aldığı Usulü Cedid Hareketi özellikle Volga Tatar Burjuvazisi'nin desteğiyle hızlı şekilde yaygınlaştı. Bu usul okuma yazma öğreniminde fonetik bir yöntem getiriyor ve eğitimi büyük ölçüde dünyevileştiriyordu. 1910'ların ikinci yarısında bütün Rusya'da 5000 kadar cedid okulu düzenlenmişti. Bu harekete koşut olarak programlarda benzer bir dünyevileşmeyi önemli Rus medreseleri de yaşadılar. Bunların önemlileri Kazan'daki Hüseyiniye, Orenburg'daki Muhammediye, Ufa'daki Aliye, Troisk'deki Resuliye medreseleriydi. Gaspıralı'nın diğer önemli faaliyeti Rusya'daki en yaygın ve sürekli Müslüman gazetesi olan Tercüman'ı kurmasıdır. 1883'te yayına başlayan Tercüman Rusça ve Türkçe olarak yayınlanıyor ve geniş bir sahada dağılıyordu. Gaspıralı Tercüman'a gelene kadar 3 ciddi edebi ve bilimsel yayın girişiminden söz eder. Bunlar Radloff'un yayınladığı Bilik, Kayyum Nasiri'nin Kazan Kalendarı ve Mirza Feth Ali Ahuntzade'nin komedileridir. Bunların ortak yanı dinsel olmamalarıdır. Bu arada kısa süreli bir girişim olarak Hasan Bey Melikov'un Ekinci gazetesi Tercüman'dan önce yayınlanmış ilk Türkçe gazetedir. Tercüman'ın genel politikası Ruslarla iyi geçinmek ve dilde, fikirde, işte, birlik şiarına uygun olarak Rusya Müslümanlarını kapsayacak ortak bir edebi dil yaratmaktan ibaretti. Bu anlamda siyasi olmayan kültürel bir milliyetçiliğin takipçisiydi. Ortak edebi dili ise sadeleştirmeciliği de benimseyerek Osmanlı Türkçesine yaslamayı amaçlıyordu. Bu bakımdan Nasiri'nin Osmanlıca'dan ve Çağatayca'dan arınmış Tatarca amacıyla çelişen daha irredentist bir programa sahipti. Fakat Kırımlılar ile Azeriler dışındaki Türki gruplarda iletişimi sağlamak bakımından bu çaba başarısız kalmıştır.